Merhaba, ben Defne Akman.
Merhaba, ben de Deniz Tokyoz.
Birlikte televizyon çocuklarında dizi gündeminin nabzını tutuyor, kaçırmamanız gerekenleri paylaşıyoruz.
Bizlere televizyonçocuklaripodcast@gmail.com adresinden yazmayı unutmuyorsunuz. Aynı isimle Instagram ve TikTok adreslerinde de takip ediyorsunuz.
Şimdi çok heyecanla beklediğimiz The Last of Us ülkemizde Blue TV tarafından yayınlanmaya başladı. Her hafta bir bölüm yayınlıyorlar. Bizde de HBO'da yayınlanmasının hemen ertesi günü, üstelik de Türkçe altyazılı.
Evet, çok güzel, tertemiz, mis gibi. Çok sevindim ben. Yani özellikle böyle House of the Dragon'daki gibi 5-6 bölüm beklememize gerek kalmadan hemen kendine bir yuva bulması çok güzel bir haber oldu. Daha da güzel bir haber ne oldu Defne? Bize geçen hafta 3 bölümü birden Blue TV ve HBO'nun göndermesi oldu. Ne diyorsun?
Açıkçası kendimi çok şanslı hissettim.
Ya o inbox'ımda HBO'dan gelen maili gördüğüm zaman kendimi böyle bir kırmızı halıda yürümüşüm gibi falan hissettim. Öyle bir onur, öyle bir onore olmak yani.
Evet, çok sevindim ve bir oturuşta da 3 bölümü birden izledim ben.
Direkt.
Değil
hiç,
mi? Sen de öyle
hiç
yaptın.
Hiç nefes almadan yani öyleli.
Şimdi evet. The Last of Us live action bir bilgisayar oyunu. Dizide bunun uyarlaması. Sen PlayStation'cı mısın?
Hiç değilim. Yani benim oynadığım tek oyun işte yıllarca Candy Crush oynadım. Ne bileyim Wordle oynuyorum falan. Benim oyunlarla aram bu kadar yani. Pac-Man oynamıştım var bak.
Bak bende de Pac-Man var ve buradan da tabii yaşımız ortaya çıkıyor.
Evet. Ama lütfen onlar sonradan böyle geri gelen tekrar popüler olan oyunlar. O yüzden yani yaşımız ortaya çıkmadı.
Yok ben Atari'de oynadım yani. Hatta Atari'de oynadım. Evet.
Miss Pac-Man'cı mıydın peki yoksa normal Pac-Man'cı mıydın?
Normal Pac-Man'cı normal, işte.
Okay.
Ama ben de değilim senin gibi benim oyuncu. Fakat bunun yani The Last of Us'ın evet. Hem gamerları hem de dizi severleri çok mutlu ettiğinden hiç şüphem yok. Yani.
Ya bir de şöyle bir durum oldu tabii yani normalde kitap okurlarını yani kitaplardan uyarlanan dizilerde kitap okurlarını memnun etmeye çalışıyor yapımcılar. Burada da gamerları memnun etmeleri gerekiyordu. Bence ettiler.
Ettiler. The Last of Us 9 bölümden oluşuyor ve eleştirmenler tarafından bugüne kadar yapılan en iyi bilgisayar oyunu uyarlaması olarak nitelendiriliyor.
Hı, aferin onlara. Ben de katılıyorum.
Evet ben de katılıyorum.
Oynamamış olsam da katılıyorum. Uyarlamasın iyi oldu.
Şimdi hiç izlememiş olanlar için şunu söyleyeyim. Sizi temin ederim ki çok başarılı oyunculuk performansları var burada. Bir tanesi Bella Ramsey, diğeri de Pedro Pascal.
Evet.
Ve olağanüstü bir performans sergilemişler. Yani ekranın başına çevireneceğinizi garanti ederim ben.
Kesinlikle, kesinlikle öyle. Benim korkularım vardı. İstersen önce bir ondan
nelerdi?
Başlayalım. Yani bir korkum, en büyük korkum şuydu. Ben zamanında The Walking Dead'i böyle bayağı düzenli olarak uzun sezonlarca izlemiş birisiyim. Fakat daha sonra ben vazgeçtim Walking Dead'den. Çünkü kendi kendini çok fazla tekrar etti benim gözümde ve bıraktım ve hiç de bir pişmanlık duymadım bıraktığım için. Ama böyle aradan bilgileri aldım hani ne oldu, kim öldü, kim kaldı falan gibi. Burada da benim en büyük korkum tabii ki buydu. Çünkü sonuçta biz bir zombi apokalips izliyoruz. Yani bir hastalıktan dolayı insanlar zombiye dönüşüyorlar ve dünyada böyle bir korku ve bir hastalık oluşmuş oluyor. Hem işte bulaşma korkusu hem bulaşınca zombiye dönüşme korkusu vesaire. Sonuçta da gidilebilecek yerler çok belli hani bu durumda. O yüzden işte benim ilk ve en büyük korkum hani buydu. Ama bu izlediğim ilk 3 bölüm itibariyle dizinin hani bundan çıktığını gördüm. Sen de öyle düşünüyor musun bilmiyorum ya da sen de bundan korkuyor muydun?
Hayır bir kere ben senin kadar zombici değilim onu söyleyeyim. Ben şundan hareketle yola çıktım aslında. Yani Çernobil hepimizin hayranlığı kazanmış bir diziydi ya işte onun yaratıcısı yani Craig Mazin'in
işin içinde olması.
İşin içinde evet, olmasından evet, dolayı evet. İçim çok rahattı ve işte oyunun yaratıcısı Neil Druckmann onunla birlikte yapmışlar. Dolayısıyla yani Çernobil gibi bir referans olunca elimde. İyi bir şey izleyeceğimi düşündüm ben
iyi,
zaten.
Tamam süper. Ben bilmiyorum. Bende yine de bu korku vardı. Çünkü şey oluyor böyle bir sürüncemeye giriyor. Ve sonuçta hep aynı şeylerden korkuyoruz aslında. Olan şey nereye gitti bilinmeyen bir yaratık tarafından ısırılmak ve o yaratığa dönüşmek. Yani en büyük korku bu. Ve bu da sonuçta kaç sezon sürebilir bu korku? Bir iyileşme süreci olması lazım. İşte bir tedavi bulunması lazım. Bunları görmek gerekiyor. Burada da bunlar var.
Var ama burada... Evet aslında bu zombiliğe yol açan şey Cordyceps adında bir küf mantarı değil mi? En başta da onu izliyoruz. İşte bir pandeminin sonrasında geçiyor dizi. O enfekte olan insanlar da canavara ya da yani zombiye evet. dönüşüyorlar. Pedro Pascal biraz anlatmaya başlıyorum
evet,
yani
evet,
ufaktan.
Evet, evet.
Pedro Pascal tarafından canlandırılan ana karakterimiz Joel. Bu bir kaçakçı. ABD'nin bir ucundan diğer ucuna bağışıklığı olan yani bu hastalığa karşı bağışıklığı olan 14 yaşında. genç kızı Ellie'yi, o da işte Bella Ramsey'i götürmekle görevli. Ama işte işler tabii yoluna gitmiyor.
Burada tabii bir hemen bir Game of Thrones reunion'dan bahsetmek gerekiyor. Normalde Game of Thrones'da asla aynı kareyi paylaşmamış iki oyuncu Pedro Pascal ve Bella Ramsey. Ama dizinin gerçekten kısa varlıklarıyla bu kadar aklımızda kalan belki de yegane iki oyuncusu olabilirler. Çünkü gerçekten rolleri bayağı azdı dizide. Ama ona rağmen çok önemli karakterler oldular. Ben bir de şeyi çok sevdim. Yani dizi 2003 yılında başlıyor. Daha sonra bizi 20 yıl ileriye günümüze getiriyor. Bu anlatım benim mesela çok hoşuma gitti. Çünkü mesela Walking Dead gibi bir dizide biz bu durumun yani bu zombileşmenin hemen sonrasında kendimizi bulup işte insanların bir çıkar yol arayışlarını hani izliyorduk. Burada şu an onları geçtik. Arada tabii bazı geri dönüşler var. Zaten bunlar da çok hoşuma gitti. Şu an hani çok spoiler olmasın diye 3. bölümden hani bahsetmeyeceğim ama 3. bölümde neredeyse bambaşka bir yere hani biz bir ışınlanıyoruz. Hani orada bir kişinin sadece Nick Offerman olduğunu söyleyebilirim. Benim çok sevdiğim Ron Swanson karakteri Parks and Recreation'daki. Onun işte bir hayatta kalma mücadelesini ve kendine kurduğu böyle bir alanı hani izliyoruz.
Yani diğerini de verelim, şöyle yapalım yani.
Söyleyelim mi? Şöyle söyleyelim
diyelim,
hadi biraz.
Mesela ikili, çünkü izlediğimiz şey aslında yani Bella Ramsey ile Pedro Pascal'ın yolculuğu. Ya bir ucundan Amerika'nın diğer ucuna gidiyorlar. E, o sırada birçok karakterle tanışacağız.
Evet.
Bunların arasında bir tanesi mesela Tess rolünde Anna Torey.
Evet.
Sonra Joel'ın ortadan kaybolan.
Testten, bu arada bir dakika testten bir bahsetmek lazım.
Evet, çünkü edelim.
Fringe dizisinin çok severi olduğunu biliyorum. Evet. Neredeyse Fringe'den sonraki hani ilk böyle büyük rolü diyeceğim ama aslında çok da uzun bir rolü yok.
Ama etkileyici bir rol
çok
değil mi o?
Çok etkileyici bir rol. Bir de ben onun yüzünü gördüğümde mesela çok mutlu oldum. Beni böyle memnun etti yani. Ah çok güzel. Güzeldi. Yani mesela çok tatlı bir sürprizdi orada o.
Diğeri ise ortadan kaybolan bir erkek kardeşi var Joel'ın, Tommy. O da evet. Gabriel Luna. Nick Offerman'a da eşlik eden, artık bence söyleyeyim.
Murray Bartlett. Murray Bartlett'ı da nerede izledik en son? The White Lotus ve tabii ki Welcome to Chippendales'ı izledik. O da çok güzel bir varlık sergiliyor dizide.
Onlar böyle kara sevdalı bir çifti canlandırıyorlar. Bill ile Frank adında ve bence en dokunaklı hikayelerden bir tanesi.
Evet, evet. Onların böyle işte 20 seneye yaklaşan neredeyse işte 10 küsür senelik ilişkilerine tanıklık ediyoruz yani dizinin 3. bölümünde. Tatlı bir dokunuş olmuş orada, hani romantik ve böyle yumuşak bir dokunuş olmuş. Çünkü macera, aksiyon dizisi izliyoruz ama işte aradaki bütün bu duygusallıklar da diziyi bizim için daha derinleştiriyor. Daha bağlanmamıza bence yardımcı oluyor.
Ya sana çok katılıyorum çünkü zaten beni dizide esas cezbeden taraf bu soluk aldığı zamanlar. Evet, dediğin gibi tam anlamıyla bir aksiyon dizisi izliyoruz biz. Oradan oraya gidiyor. Neticede bir yolculuk izliyorsun.
Evet.
Kamera öyle zaten, yani durağan çekim neredeyse hiç yok. Böyle dövüş var, işte aksiyon var. Ama bence en güzel yerleri nefes aldığı zamanlar. Ki mesela o nefes aldığı zamanlarda ha bir de ses çok etkili.
Ses çok etkili, bir de ben müzik diyecektim.
Ben
müzik,
de onu diyecektim. Evet.
Müzik. Zaten müzik oyunun müziği. Gamerların çok iyi tanıdığı müzik, jenerik müziği dizide de aynı şekilde kullanılmış.
Gustavo Santaolalla, ki nereden biliyoruz onu? Brokeback Mountain'ın müziğini yapan, o Motorcycle Diaries'i yapan o, meşhur Babil filminin müziğini yapan o. Yani burada böyle mandolin benzeri bir enstrüman kullanmış, Ron Rocco dedikleri. Böyle insanın tam kalbinin orta yerinden
vuruyor gerçekten.
Vuruyor. Seslere yine de dönmek istiyorum çünkü ya çünkü çok sessiz bir dünyada geçiyor ya bu aslında.
Tabii.
Yani
tabii.
Herkes yok, ölmüş yani insanlar.
Endüstri yok, sanayi
hiçbir
yok.
Şey yok.
Hiçbir şey yok. Evet.
Dolayısıyla yankılar orada nasıl patlıyor? Yani şey, böyle çatırtılar var. Ondan sonra işte uzaklardan gelen bir takım böyle uğultular.
Ben çok çok beğendim. Yani o doğanın ele geçirmiş olduğu dünya görüntüsünü de çok beğendim. Orada da en çok 12 Monkeys filmini düşündüm. Ki o da benim çok sevdiğim böyle post apokaliptik filmlerden bir tanesidir. Bruce Willis'in başrolünde oynadığı. Çok oraya gittim.
Doğru.
Evet.
Yani ilk başta Joel'dan biraz da bahsetmek isterim. Onu kızı var, Sarah. İşte onu da Nico Parker canlandırıyor. Onun üzerine titreyen Texas'lı
bir baba.
Dilerim,
çok özür dilerim. Hemen orada da bir parantez açacağım. Nicole Parker, Tandy ve Newton'un kızı.
Ha?
Onu da en son Westworld'da seyretmiştik. O da tatlı bir şey. Çok güzel bir kız bu arada. Oyuncu olmaması düşünülemeyecek bir fiziğe sahip. Ama işte böyle yavaş yavaş bu uzun geçtiğimiz günlerde de sıkça gündemi meşgul eden Nepo Baby hikayesinde küçük bir parçası diyebiliriz kendisine. Ama ekrana çok yakışan bir yüz gerçekten. Yolu açık olsun diyelim.
Fakat derken böyle başlıyor ama aradan 20 yıl geçiyor. İşte salgın her yeri sarmış, canavarlık her yeri sarmış. Ondan sonra onu çok daha değişmiş görüyoruz. Ben onu çok beğenmiştim. O beyazlamış saçlarını görüyorsun. Ondan sonra işte az konuşan biri, artık içine dönmüş. Yani bir sürü bir hayal kırıklığı yaşamış.
Yalnız Defne, yani bir şey diyebilir miyim orada beyaz saçlarıyla ilgili?
Ne, nasıl buldun?
20 sene önce başladığındaki aynı saç modeli 20 sene sonra devam ediyor. Birazcık bizim eski Türk filmlerine benzetmiyor. Cüneyt Arkın'da saçını beyaz hatırlar diye.
Adam üzerine stil sahibindeyiz.
Ya, evet, anladım da nereden buldun aynı kuaförü yani? Yani şanslı da bir adamsın. Saçların dökülmemiş. Bu mümkün. Mümkün, görüyoruz çevremizde. Ama yani böyle biraz kuru şampuan sıkılmış gibi saçların, öyle bir beyaz. Ama oysa ki şu anki doğal halini izliyoruz tabii ki. Pedro Pascal'ın harca çok beğeniyorum. Hiçbir şey demiyorum. Sadece kendi kendime bir güldüm yani. O saç modeli tıpa tıpa aynı şekilde ama karşıma çıkınca 20 sene sonra bir enteresan.
Texas'ta başlamıştık ya şimdi, ama 20 sene sonra Boston'da ve orada karantina bölgesinde yaşıyor bir kaçakçı. Kaçakçı olduğu için işte o saçı belki kestirebiliyordur yani.
Aa, doğru.
Olabilir.
Friends in high places diyelim mi?
Olabilir. Burada böyle gıda, ilaç ne varsa satıyor ya. Belki ondan dolayıdır. İşte ayakta kalmaya çalışıyor ama geceleri de ancak içerek, yani o hayatı dayanılır kılan bir karakter.
Evet.
Böyle. Diğer yandan da kaynaklar kısıtlı tabii. Çok baskıcı bir hükümet var.
Evet.
Özetle yani hayat zor. Derken işte erkek kardeşi Tommy Fireflies adına bir direnişe katılıyor ve işte ortadan kayboluyor. Joel da kardeşinin seçimini onaylamıyor aslında. Yani ne gerek var yani diyor ve zaten epey bir hayattan bezmiş. Ama haberleşmeyi de sürdürüyor. Bir gün bu mesajlar kesiliyor ve böylece onu kurtarmaya karar veriyor. Yani evet, kader, tesadüf, artık ne derseniz evet, deyin evet. Yani. İşte Ellie burada devreye giriyor.
Evet.
Ve o da eğer bilim insanların yanına gidebilirse belki, hani bağışıklığı vardı ya salgına karşı, dünyayı ele geçiren salgına bir çare bulunabilecek. Yani Joel da buna pek inanmıyor ama kardeşine ulaşabilmek için Ellie'yi diğer ucuna, ülkenin, götürmeyi kabul ediyor. Yani özetle hikaye böyle.
Şahane bir ikili. Yani bunun üzerinde durmam gerekiyor, durmamız gerekiyor. Senin de böyle düşündüğünü zaten biliyorum. Bella Ramsey son dönemde hayatımıza giren bence en önemli genç aktörlerden birisi. Bilmiyorum, röportajlarını izliyor musunuz, izlemiyor musunuz ama böyle ağzından çıkan her şey böyle bana böyle bir düşündürtüyor, bu kız kaç yaşında falan diye. Şu an 19 yaşında bu arada. Gerçekten çok çok tatlı bir karakter kendisi. Hem gerçek hayatta hem de dizide.
Ne kadar ilginç mesela, değil mi? Eleven ile Eleven değil tabii.
Evet. Yani çok fazla bu kıyaslama oluyor. Kaç gündür dizi seyredildiğinden beri sizlerden de gelen yorumlar aynen bu yönde. Biz kendi aramızda da Defne ile konuşuyoruz. Yani herkes Millie Bobby Brown'la böyle bir birleştiriyor. Çünkü hani bir Bella Ramsey görüyoruz gerçek hayattaki halini. Bir sonra Millie Bobby Brown'u görüyoruz böyle. Ne kadar büyüme meraklısı, işte ne kadar böyle süslenme meraklısı ve olduğundan büyük gösteriyor kendini bu tercihleriyle.
Yani büyümüş de küçülmüş, büyümüş bir şey yani küçülmüş. O. Evet.
Bella Ramsey ise tam olduğu gibi böyle, hani çok tatlı, hiç böyle bir pozu, çabası yok. Öyle var, varlığını sürdürüyor, işte oyuncuyum diyor. Bu arada Bella Ramsey demişken bu Catherine Cold Birdie'de izlemenizi daha önce söylemişimdir ama bir kere daha
evet,
hatırlatmak
evet, evet,
istiyorum.
Evet, muhakkak.
Amazon'da izin. İzlenebilecek bir film o da. Lena Dunham yönetti, mutlaka izleyin. Hem çok güzel bir kadroya sahip. Andrew Scott'tan tutun da herkeslere, öyle mutlaka Joe Alvin, onu da hatırlatmış olayım. Öyle güzel, çok orada da çok çok tatlı bir karaktere hayat veriyor.
Evet, çünkü burada Ellie aslında, yani Bella Ramsey'nin canlandırdığı karakter, Joel'a kaybettiklerini hatırlatan evet, bir karakter. O yüzden orada ve yeniden yaşam amacını veren de kişi evet, o aslında. Bu anlamda hikayenin can damarı ve o kadar kırılgan ki, yani hem kırılganlık var orada, hem gençlik heyecanı var, hem de çok kararlı.
Evet.
Hepsi bir arada.
Evet.
Onu çok iyi yansıttığını düşünüyorum.
Çok çok. Böyle saf bir hali var. Eski dünyaya dair hiçbir şey bilmiyor. Bunlar tabii ki çok tatlı, böyle komedik anlar yaratıyor dizinin bütün o kasvetli yapısının içerisinde. Kasvetli de demeyeyim bu arada, doğru değil. Çünkü kasvetli değil aslında.
Yani
çünkü
ama
bir hızı
şu
var ama
ama
tabii hızın var.
Şu da var. Yani yitip giden bir sevgi teması evet, var. Evet. O çok baskın orada. Evet. O anlamda evet, yani hüzünlü, çok hüzünlü.
Ya çünkü kızını tam bıraktığı yaşta geri buluyor gibi bir durum var aslında orada Joel ve Ellie arasında. O tabii tatlı.
Yani bir de şey var, bir sürü bombalanmış şehirler görüyorsun, evet, hastalıklar, işte hastalıktan kırılmış bir uygarlık görüyorsun ama bu yüzden zaten ilginç. Çünkü bu kadar böyle umutsuz bir dünyada neyin uğruna savaşmak gerektiğini anlatan bir dizi. O yüzden beni çok etkiledi ve Yani niçin hayatta kalmamız gerekiyor? Biz niye bu ızdıraba katlanıyoruz? O yüzden beni çok yakaladı. Ben bunu karşılığını buldum hikayede. Ve ekran başındakiler de böyle cehennemin ortasında da olsanız sevgiyi bulmak nasıl bir his? Buna odaklanarak izlerlerse sanırım çok daha keyif alarak sürdürürler bu deneyimi diye düşünüyorum.
Katılıyorum. Kesinlikle katılıyorum.
Puan verecek miyiz?
Ya verelim. Yani tabii ki 3 bölüm seyrettik yalnızca. Nereye gideceğini aşağı yukarı tahmin edebiliyoruz. Ama ben bu 3 bölüm itibariyle ayağımı yorganıma göre uzatıyorum Defne ve 8 veriyorum.
Ben bol not mu gireyim mi?
Geçen hafta kırdın tabii geçen yayınımızda puanları. Bu hafta bol not. Hadi gir.
9 veriyorum.
9 ver tamam.
Tamam. Benden 9.
Tamam. Bakın. Daha sonra sizlerden tükürdüğümü yalama sözü istiyorum. Bana bu izni verin.
Sevgili gamerlar, PlayStation'cılar, dizi severler bize yardım edin.
Bu arada o puanı nereden kırdığımı söyleyeyim mi?
Evet.
Ya ben bu zombiye dönüşmüş bu mantar kafalardan pek hoşlanmadım. Ya bana çok fazla Demogorgon'u hatırlattı Stranger Things'deki.
Evet, benziyor.
İkinci bir Stranger Things benzetmesi yapmış oluyorum burada. Yani şey, o böyle çok gerçekçi gözükmedi. Yani ilk işte kafalarından hani bu mantara dönüşmeye başlıyorlar. Bedenler çok normal ve çok kolay ve çok hızlı hareket edebilirken, çok atletikken böyle o kafaların böyle mantar olması falan, bilmiyorum, beni böyle bir içime bir sinmedi o, böyle bir gözümü hafif bir bozdu o benim. Öyle onu söylemek istedim. O bir puan oradan gitti.
Nasıl buldunuz siz The Last of Us'ı? Neleri gözden kaçırdık? Neleri sizler fark ettiniz? Eğer bizimle paylaşırsanız çok seviniriz.
Çok seviniriz. Televizyon Çocukları podcast@gmail.com adresine lütfen yazın. Aynı şekilde de TikTok ve Instagram'da da yorumlarınızı esirgemeyin. Yine bu konu hakkında ve her konu hakkında. Teşekkür ederiz bizi dinlediğiniz için.
Hoşça kalın.
Hoşça kalın.